Ayrım 44.
Beyazıt Camii'ni geçtikten sonra bir tepeden Haliç'i seyrettim. Ufuk aydınlanıyordu ama su karanlıktı daha. İki balıkçı sandalı, yelkenleri sarılı yük gemileri, unutulmuş bir kadırga, hiç gözükmeyen dalgalarla ağır ağır sallanarak gitme, gitme dediler bana. Sokulan iğne yüzünden mi akıyordu gözlerimden yaşlar? Hindistan'da hünerimin harikalarıyla yaşayacağım harika hayatı hayal et dedim kendime. Yoldan çıktım. Koşa koşa çamurlu iki bahçeyi geçtim ve yeşillikler içinde eski bir taş eve sokuldum. Çıraklık yıllarımda çantasını, cilt bendini, kalem kutusunu ve yazı tahtasını iki adım arkasından taşıyıp nakkaşhaneye götürmek için her salı Üstad Osman'ın kapısından aldığım evdi burası. Hiçbir şey değişmemişti burada. Ama bahçedeki ve sokaktaki çınar ağaçları öylesine büyümüşlerdi ki eve ve sokağa Sultan Süleyman zamanından kalma bir deptebe, iktidar ve zenginlik duygusu sinmişti. Limana inen yola yakın olduğu için şeytana uydum ve 25 yılımı geçirdiğim nakkaşhane binasının kemerlerini son bir kere daha görme hevesine kapıldım. Böylece çırakken salı günlerinde Üstad Osman'ın arkasından yürürken geçtiğim yoldan baharları bayıltıcı bir ıhlamur kokusuyla kokan Okçular Sokağı'ndan, ustamın kıymalı çörek aldığı fırının önünden, ayva ve kestane ağaçlarıyla dilencinin sıralandığı yokuştan, yeni çarşının kapalı kepenklerinin önünden, ustamın her sabah selamlaştığı berberin önünden, yazları cambazların gelip çadırlarını kurup gösteri yaptığı boş bostanın kenarından, pis kokan bekar odalarının ve küf kokan Bizans kemerlerinin altından, İbrahim Paşa'nın sarayının ve yüzlerce kere resmettiğim yılanlı sütunun ve hep başka türlü resmettiğimiz çınar ağacının yanından, at meydanına çıkıp sabahları içlerine giren serçelerle saksağanların cıvıl cıvıl ötüştükleri kestane ve dut ağaçlarının altından geçtim. Nakkaşhanenin ağır kapısı kapalıydı. Ne kapıda ne de yukarıda kemerli revakın altında kimse vardı. Çıraklık yıllarında sıkıntıdan patladığımız zaman ağaçları seyrettiğimiz küçük pencerelerin kapalı kepenklerine ancak bir an ve telaşla bakabilmiştim ki biri durdurdu beni. Kulak tırmalayan cırlak ve tiz bir sesi vardı. Elimdeki kabzası yakutlu ve kanlı hançerin kendisinin olduğunu, yeğeni Şevket'in anasıyla birlik olup evinden çaldığını söyledi. Bu da benim gece evini basıp Şeküre'yi kaçıran karının adamlarından olduğumu kanıtlıyormuş. Karanın nakkaş dostlarını ve nakkaşhaneye geleceğini de biliyormuş bu çok bilmiş cırlak sesli öfkeli adam. Tuhaf bir kırmızıyla pırıl pırıl parlayan uzun bir kılıcı ve nedense benden almaya karar verdiği pek çok hesabı bir o kadar da anlatacağı hikayesi vardı. Bir yanlışlık olduğunu söyleyecektim belki ama yüzündeki inanılmaz öfkeyi gördüm. Nefretle beni öldürmek üzere bir hamle yapacağını da gördüm yüzünde. Aman dur diyebilmek isterdim. O hamleyi yapmıştı bile. Ben ise hançerimi bile doğrultamadım da çıkınla elimi kaldırabildim. Çıkınım havaya uçtu. Kızıl kılıç hiç yavaşlamadan önce elimi kesti, sonra da boydan boya boynumu kesip kafamı kopardı. Kafanın koptuğunu, zavallı gövdemin beni bırakıp sersemce attığı iki tuhaf adımdan, hançeri aptalca sallayışından ve boynumdan fıskiye misali kanlar fışkırtarak yere yıkılmasından anladım. Kendi kendine yürüyen zavallı ayaklarım, tıpkı ölümden önce çırpınan zavallı bir at gibi boşu boşuna debelendiler. Kafanın düştüğü çamurun içinden ne katilimi görebiliyordum, ne de hala sıkı sıkıya tutmak istediğim içi altın ve resim dolu çıkınımı. Onlar ensem yönünde artık hiç ulaşamayacağım denize ve kadırga limanına doğru inen yokuş tarafında kalmışlardı. Kafam onlara ve dünyanın geri kalan kısmına bir daha dönüp bakmayacaktı. Onları unuttum ve kendi kafamın istediğini düşündüm. Kılıç kafamı kesmeden önce düşündüğüm şey, gemi kadırgadan gidecek, aklımda bir acele et emriyle birleşmiş. O da annemin küçükken bana acele et deyişiyle tamamlanmıştı. Anne boynum ağrıyor ve hiçbir şey kıpırdamıyor. Demek ölüm dedikleri buymuş. Ama biliyordum daha ölmediğimi. Delik göz bebeklerim kıpırdamıyordu. Ama açık gözlerimle çok güzel görüyordum. Yer hizasından gördüğüm şey bütün düşüncemi doldurmuştu. Yol hafif yokuş yukarı çıkıyor. Nakkaşhanenin duvarı ve kemeri, çatı, gök. Böyle gidiyor. Sanki bu baktığım an uzadı, uzadı ve anladım ki görmek şimdi bir çeşit hatırlamak olmuş. O zaman tıpkı eskiden bir güzel resme saatlerce bakınca hissettiğim şey geldi aklıma. Çok bakarsan resmin zamanına girer aklın. Şimdi bütün zamanlar o zaman olmuştu. Sanki kimse beni görmeyecek ve düşüncelerim solarken çamur içindeki kafam yıllarca bu kederli yokuşa, taş duvarlara ve az uzaktaki erişilmez dut ve kestane ağaçlarına bakacak. Bu bitmeyecek bekleyiş birden öyle acı ve sıkıcı geldi ki bu zamandan çıkmak istedim. 59. Ben Şeküre. Karanın bizi saklanalım diye yolladığı uzak akrabasının evinde geceyi uykusuzlukla geçirdim. Hayriye ve çocuklarla birlikte yattığımız yatakta arada bir horlamaların ve öksürüklerin uğultusu içinde dalıp uyuyabiliyordum. Ama huzursuz rüyalarımda gördüğüm kolları bacakları kesilip karıştırılarak birbirlerine takılmış acayip mahluklarla kadınlar peşimi hiç bırakmayıp beni uyandırıyorlardı. Sabaha doğru soğuktan uyanıp Şevket'in ve Orhan'ın üzerlerini iyice örttüm, onlara sarıldım, saçlarını öptüm ve rahmetli babacığımın evinde huzurla uyuduğum güzel zamanlarda olduğu gibi Allah'a bana mutlu bir rüya vermesi için yalvardım. Ama uyuyamadım. Mutlu rüyalarımda hep gördüğüm şeyi, sabah namazından sonra küçük ve karanlık odanın penceresinin kepenkleri arasından sokağa bakarken gördüm. Savaşmaktan ve aldığı yaralardan bitkin düşmüş hayalet gibi bir adam, elinde kılıç gibi tuttuğu bir sopa, tanıdık adımlar atarak bana özlemle yaklaşıyordu. Rüyalarda bu adama tam sarılacakken gözyaşlarıyla uyanırdım. Sokaktaki adamın kanlar içinde kara olduğunu anlayınca rüyalarda boğazımdan hiç çıkmayan o çığlık çıktı. Koştum kapıyı açtım. Yüzü dövüşmekten şişmiş, mosmor olmuştu. Burnu parçalanmıştı, kanlar içindeydi. Omuzundan boynuna kadar kocaman bir yara vardı. Gömleğinin üstü her yeri kandan kıpkırmızı kesilmişti. Rüyalarımdaki koca gibi en sonunda eve dönebildiği için belli belirsiz bana gülümsüyordu. "Gir içeri," dedim. "Çocukları çağır," dedi. "Eve dönüyoruz." "Senin eve dönecek halin yok." "Ondan korkma artık," dedi. "Acem Velican Efendi'ymiş." "Zeytin," dedim. "Öldürdün mü o zavallıyı?" "Kadırgadan kalkan gemiyle Hindistan'a kaçtı," dedi. "Ve işini eksik yaptığını bildiği için bir an gözlerini kaçırdı." "Eve yürüyebilecek misin?" dedim. "Biraz çıkarsınlar sana." Eve dönünce öleceğini hissettim ve acıdım ona. Yalnız öleceği için değil, hiçbir mutluluk görmemiş olduğu için de. Bu yabancı evde ölmek istemediğini, aslında bu korkunç haliyle kimseciklere görünmeden yok olmak istediğini de gözlerindeki keder ve kararlılıktan görüyordum. Onu zorla bir ata bindirdiler. Ellerimizde çıkınlarımız ara sokaklardan geçerek yaptığımız dönüş yolculuğunda çocuklar önce atın üzerindeki karanın yüzüne korkudan bakamıyorlardı. Ama dedeyi öldüren alçak katilin oyununu nasıl bozduğunu, onunla kılıçla nasıl vuruştuklarını kara ağır ağır yürüyen atın üzerinden yine de onlara anlatabildi. Ona biraz ısınabildiklerini görüyor, kara ölmesin diye Allah'ıma yakarıyordum. Eve dönünce Orhan öyle sevinçle "Eve geldik!" diye bağırdı ki Azrail'in bize acıyacağı, Allah'ın daha vakit vereceği içime o an doğdu. Yine de ama ulu Allah'ın kimin canını neden ve ne zaman alacağının hiç belli olmadığını tecrübeyle bildiğim için fazla umut beslemedim. Karayı zorlukla attan indirdik. Hep birlikte yukarı çıkardık. Babamın mavi kapılı odasına sokup yatırdık. Hayriye su kaynattı, getirdi. Etine yapışmış kanlı gömleğini, kuşağını, ayakkabılarını, iç çamaşırlarını, donuna kadar her şeyini Hayriye ile birlikte yırtarak, makasla keserek çıkardık. Kepenkleri açınca bahçedeki dallarda oynaşan yumuşacık kış güneşi odaya doldu. Ve ibriklerden, tencerelerden, zamk kutularından, hokkalardan, cam parçalarından ve kalemtıraşlardan yansıyarak karanın ölüm rengindeki tenini ve vişne ve et rengindeki yaralarını aydınlattı. Sabun teli sürdüğüm çarşaflı kumaş parçalarını sıcak suyla ıslatıp karanın gövdesini kıymetli ve eski bir halıyı temizler gibi dikkatle oğullarımdan birine bakar gibi şefkatle ve istekle sildim. Yüzündeki morluklara bastırmadan, burun dilindeki kesiyi hırpalamadan, omzundaki korkunç yarığı hekim gibi temizledim. Küçükken çocukları temizlerken yaptığım gibi bir yandan da bir makam ile ona saçma sözler söylüyordum. Göğsünde, kollarında da kesikler vardı. Sol elinin parmakları ısırılarak mosmor olmuştu. Elimdeki bezler vücudunun üzerinde gezindikçe kan içinde kalıyordu. Göğsüne dokundum. Karnının yumuşacıklığını elimle hissettim. Tüküne uzun uzun baktım. Aşağıdan avludan çocukların sesi geliyordu. Niye kamış kalem der buna kimi şairler? Yeni haberlerle geldiği zaman şen şakrak sesi ve esrarlı havasıyla Ester'in mutfağa girdiğini işitince aşağıya indim. Öyle heyecanlıydı ki Ester sarılıp beni öpmeden anlattı. Zeytinin kellesi nakaşhanenin kapısında önceki suçlarını kanıtlayan resimler ve çıkınıyla birlikte bulunmuş. Hindistan'a kaçacakmış ama son bir kere daha nakaşhaneye gideyim demiş. Tanıklar varmış. Zeytini orada gören Hasan kırmızı kılıcını çekmiş, kafasını bir vuruşta düşürmüş. O anlatırken ben zavallı babacığımın nerede olduğunu düşünüyordum. Katilinin hakkından gelindiğini öğrenmek beni önce bir korkudan kurtardı. İntikamın insanın içine hoş bir rahatlık ve adalet duygusu verdiğini de hissettim. Babamın olduğu yerde bu duygunun nasıl yaşandığını o an çok merak ettim ve birden bana bütün alem kapıları hep birbirine açılan sayısız odalı bir saraymış gibi geldi. Bir odadan bir diğerini hatırlayarak ve hayal ederek geçebiliyorduk ancak. Ama çoğumuz tembellikten bunları çok az yapıp hep aynı odada bekliyorduk. Ağlama canım, dedi Ester. Bak her şey sonunda iyiye vardı. Ona 4 altın verdim. Teker teker onları şehvetle ağzına alıp hırsla, istekle ama acemice ısırdı. Her yanı Venedikli kafirin kalp altını sarmış, dedi gülümseyerek. O gider gitmez Hayriye'ye çocukları yukarı bırakmamasını söyledim. Yukarı çıktım, kapıyı kilitledim. Karının çıplak gövdesine hırsla sokuldum. Ve zavallı babamın öldürüldüğü gece asılmış Yahudinin evinde benden yapmamı istediği şeyi ona istekten çok merakla, korkudan çok dikkatle yaptım. Asırlardır acem şairlerinin o aleti kamış kaleme benzettikleri gibi biz kadınların ağzını neden hokkaya benzettiklerini, ezberden tekrarlana tekrarlana asla unutulan bu teşbihlerin arkasında ne olduğunu, ağzın küçüklüğü, hokkanın esrarlı sessizliği, Allah'ın bir ressam olması... Büsbütün anladığımı söyleyemem. Ama kendini korumak için aklını sürekli çalıştıran benim gibi birinin mantığıyla değil, mantıksızlığıyla anlaşılacak bir şey olmalı aşk. O zaman size bir sır vereyim. Orada ölüm kokan o odada ağzımdaki şey bana bir heyecan vermiyordu. Beni heyecanlandıran, orada öyle durur, bütün alemin ağzımın içinde zonkladığını hissederken, avluda birbirleriyle küfürleşerek itişen oğullarımın neşeli cıvıltılarını işitmekti. O ara ağzım o kadar meşgulken gözlerim karının yüzüme bambaşka bir bakışla baktığını görebildiler. Bir daha yüzümü, ağzımı hiç unutmayacağını söyledi. Teni babamın bazı eski kitapları gibi küflenmiş kağıt kokuyordu. Saçlarına hazine odasının bütün toz ve kumaş kokusu sinmişti. Kendimi kaybedip yaralarına, şişiklerine, kesiklere el atıp dokundukça bir çocuk gibi inliyor, gittikçe ölümden uzaklaşıyor, o zaman ona daha çok bağlanacağımı anlıyordum. Yelkenleri rüzgarla ağır ağır şişen bir tekne gibi yavaş yavaş hızlanan sevişmemiz, o vakur yelkenli gibi bilinmeyen denizlere doğru cesaretle yol aldı. Karanın bu sularda kim bilir hangi edepsiz kırılarla daha önceleri çok gezindiğini ölüm döşeğindeyken bile dümene hakim olmasından anlıyordum. Ben öptüğüm kendi kolumu, onun kolumu, ağzıma soktuğum kendi parmağımı, bütün bir hayatımı karıştırırken, o yaralardan ve zevkten yarı mest olmuş bir şekilde dünyanın nereye gitmekte olduğunu yarı açık tek gözüyle kolluyor, arada bir ellerinin arasında zarafetle tutup bir resmi seyreder gibi hayranlıkla seyrettiği yüzüme, hemen sonra mingeryalı bir fahişenin yüzüymüş gibi bakabiliyordu. Zevk anında İran ile Turan ordularının birbirlerine girişini gösteren efsane resimlerin kılıçla ikiye bölünen efsane kahramanları gibi çığlık atması, attığı çığlığın bütün mahalleden duyulması korkuttu beni. Ama kamışı tutan elinin Allah'ın doğrudan emriyle hareket ettiği en yüksek ilham anında bile bütün sayfanın endam ve istifini hesaplayabilen gerçek üstad nakkaş gibi karada en heyecanlı olduğu zaman bile aklının bir köşesiyle alemdeki yerimizi denetliyordu hep. Babanızın yaralarına merhem sürüyordum dersin, dedi nefes nefese. Bu söz hayat ile ölüm, yasak ile cennet, çaresizlik ile utanç arasındaki dar boğaza yerleşen aşkımızın yalnızca rengini oluşturmadı. Mazereti de oldu. Ondan sonraki 26 yıl, yani bir sabah kuyunun yanına düşüp kalpten ölüşüne kadar sevgili kocam Kara ile hep öğle vakti, kepenklerin arasından odaya bir güneş ışığı girerken ve ilk yıllarda Şevket ile Orhan'ın cıvıltılarını dinlerken seviştik ve buna da hep yaraya merhem sürmek dedik. Böylece kaba ve hüzünlü bir babanın talepleri ve kıskançlıklarıyla hırpalanmalarını istemediğim kıskanç oğullarım, yıllarca geceleri benimle aynı yatakta yatmaya devam edebildiler. Çocuklara sarılıp uyumanın, hayatın hırpaladığı ezik bir kocaya sarılarak uyumaktan çok daha güzel olduğunu aklı başında bütün kadınlar bilir. Bizler, ben ve çocuklarım mutlu olduk ama Kara olamadı. Bunun gözle görülür ilk sebebi, omzundaki ve boynundaki yaranın hiçbir zaman tam olarak geçmemesi, sevgili kocamın bazen başkalarınca söylendiğini işittiğim gibi sakat kalmasıydı. Görünüşünün dışında hayatını zorlaştıran bir sakatlık değildi bu. Hatta onu uzaktan gören başka kadınların kocamın yakışıklı olduğunu söylediklerini de işittiğim olmuştur. Ama Kara'nın sağ omuzunu hep düşük, boynu da tuhaf bir şekilde eğri kaldı. Bazen benim gibi bir kadının ancak kendisinden aşağı göreceği bir kocaya varabileceği, Kara'nın sakatlığının onun mutsuzluğunun nedeni olduğu kadar bizlerin mutluluğunun gizli nedeni olduğunu söyleyenlerin dedikoduları da gelmiştir kulağıma. Her dedikoduda olduğu gibi bunda da bir gerçek payı vardır belki. Ama Esther'in hep bana yakıştırdığı gibi güzeller güzeli bir atın üzerinde dimdik kurulup etrafında köleler, cariyeler ve uşaklarla İstanbul sokaklarında şöyle bir geçememek nasıl bana bir eksiklik ve yoksulluk duygusu vermişse, başını dimdik tutup dünyaya zaferle bakan aslan gibi bir kocanın da özlemini zaman zaman çektim. Nedeni ne olursa olsun Kara hep hüzünlü kaldı. Çoğu zaman kederinin omuzuyla hiç ilgisi olmadığını gördüğüm için ruhunun gizli bir köşesinde en mutlu sevişme anlarında bile onu efkarlandıran bir hüzün cini olduğuna inandım. O cini yatıştırmak için bazen şarap içer, bazen kitaplardaki resimlere bakıp nakışla ilgilenir, bazen de nakkaşlarla düşüp kalkar ve onlarla birlikte güzel oğlanların peşinden koşardı. Nakkaşlar, hattatlar ve şairler arasında cinaslı sözler, çift anlamlı kelimeler, kinayeler, mecazlar, güzel oğlanlar ve dal kavukluk oyunlarıyla eğlenerek oyalandığı dönemleri olduğu gibi, hizmetine girmeyi başardığı Eğri Süleyman Paşa'nın katiplik işleriyle ve divan katipliğiyle her şeyi unuttuğu dönemleri de oldu. Kara'nın nakış ve resim hevesi padişahımız 4 yıl sonra ölünce tahta geçen Sultan Mehmet'in bu işlere sırtını dönmesiyle birlikte gösterişle kutlanan bir zevkten kapalı kapılar arasında tek başına yaşanan bir sırra dönüştü. Bazen rahmetli babamdan kalan kitaplardan birini açar, ta Timur'un oğlu zamanında Herat'ta yapılmış bir resmi, evet Şirin'in resminden Hüsrev'e aşık oluşuna. Şimdi saray çevresinde hala yaşanan mutlu bir hüner oyununun parçası gibi değil, hatıralarda kalmış, tatlı bir sırrı kucaklarmış gibi suçluluk duyguları ve kederle bakardı. Tahta çıkışının 3. yılında İngiliz kralı padişahımıza içinde körüklü bir musiki aleti olan bir mucizevi saat yolladı. Bu koskocaman saat ve beraberindeki heyet için İngiltere'den gelen gemiden çıkartılan parçalar, çarklar, tasvirler, heykeller, hasbahçenin Haliç'e bakan bir yamacına haftalarca uğraşılarak takıldı. Seyir için Haliç'in yamaçlarında toplanan ve sandallarla gelen kalabalık, devasa saatin gürültülü korkunç bir musikiyle çalışmasıyla, adam büyüklüğündeki heykellerin, tasvirlerin, birbirlerinin çevresinde manidar hareketlerle döndüklerini, sanki kul yapısı değil, Allah yapısıymışlar gibi makama uygun olarak kendi kendilerine zarafet ve mana ile hareket ettiklerini ve saatin de çan misali vuruşlarıyla bütün İstanbul'a vakti duyurduğunu hayret ve hayranlıkla gördüler. İstanbul halkının ayak takımı ve alıklar kalabalığıyla birlikte kayıtsız bir hayranlık duyduğu saatin padişahımız ve dinine düşkün yobaz takımı için keferinin gücünü gösterir haklı bir huzursuzluk kaynağı oluştuğunu Kara ve Esther bana ayrı ayrı yetiştirdiler. Bu çeşit dedikoduların arttığı bir devirde, ondan sonraki padişahtan Sultan Ahmet'in bir gece yarısı Allah'ın bir ilhamıyla uykusundan uyanıp, gürzünü kapıp, haremden has bahçeye inip, saati ve heykellerini tuzla buz ettiğini işittik. Haberi ve söylentileri yetiştirenler, padişahımızın uykusunda Peygamberimiz Hazretlerinin mübarek yüzünü nur içinde gördüklerini, Resulullah'ın ona resimlere hele insan misali olup, Allah'ın yarattığıyla yarışanına kavmin hayran olmasına izin verirse, Allah'ın buyruğundan ayrılacağını söyleyip uyardığını, padişahımızın da gürzünü daha rüyayı görmekteyken kaptıklarını ekliyorlardı. Padişahımız da olayı Sadık tarihçisine aşağı yukarı böyle yazdırdı. Bu kitabı Sübtetüt Tevarihi hattatlara keselerle altın verip hazırlattı ama nakkaşlarına resimlettirmedi. Acem ülkesinden ilhamla İstanbul'da bir yüzyıl açan nakış ve resim heyecanının kırmızı gülü de işte böyle soldu. Nakkaşların aralarında kavgalara, bitip tükenmez sorulara yol açan Heratlı eski üstadlar ile Frenk üstadlarının usulleri arasındaki çatışma bir sonuca ulaşmadı hiç. Çünkü resim bırakıldı. Ne doğulular gibi resmedildi ne de batılılar gibi. Nakkaşlar öfkelenip isyan etmediler. Bir hastalığı sessizce kabul eden ihtiyarlar gibi yavaş yavaş ve gösterişsiz bir tevekkül ve hüzünle durumu kabul ettiler. Bir zamanlar hayranlıkla takip ettikleri Heratlı, Tebrizli büyük üstadların ve kıskançlıkla nefret arasında kararsız kalıp yeni usullerine özendikleri Frenk üstadlarının neler yaptıklarını bile ne merak ettiler ne de hayal ettiler. Sanki geceleri evlerin kapılarının kapanıp şehrin karanlığa bırakılması gibi resim de kimsesizliğe terk edildi. Alemin bir zamanlar bambaşka görüldüğü acımasızca unutuldu. Babamın kitabı ne yazık ki bitirilemedi. Yapılmış sayfalar Hasan'ın onları düşürdüğü yerden hazineye geçti. Burada da işgüzel ve titiz bir Hafızıl Kütüp tarafından Nakkaşhane'ye ait başka bazı ilgisiz resimlerle birlikte ciltlettirilip çeşit çeşit murakkal ciltlerine dağıldılar. Hasan İstanbul'dan kaçıp kayboldu. Bir daha da haberi alınamadı. Ama Şevket ile Orhan, babamın katilini öldürenin karının değil bu amcaları olduğunu hiç unutmadılar. Kör olduktan 2 yıl sonra ölen Üstad Osman'ın yerine Leylek Başnakkaş oldu. Rahmetli babacığımın da yeteneğine çok hayran olduğu Kelebek, hayatının geri kalan kısmını halı, kumaş ve çadır için nakış çizmeye verdi. Nakkaşhanenin genç kalfaları da aynı yolu izlediler. Kimse resmi bırakmak büyük bir kayıpmış gibi davranmadı. Belki kimse kendi yüzünün resmini hakkıyla görmediği için. Ben bütün ömrüm boyunca 2 resmin yapılmasını gizliden gizliye çok istedim. Bunu kimseye açamadım. 1. Kendi resmim yapılsın isterdim ama ne kadar gayret etseler de bunu yapamayacaklarını biliyordum. Çünkü benim güzelliğimi olduğu gibi görebilseler bile padişahın nakkaşlarının hiçbiri gözlerini ve dudaklarını Çinliler gibi çizmedikçe bir kadının yüzünün güzel olduğuna ne yazık ki inanamazlardı. Heratlı eski üstadların yapacağı gibi bir Çinli güzel gibi resmetselerdi beni, belki görüp tanıyanlar o Çinli güzelin arkasında yatan benim yüzümü çıkartabilirlerdi. Ama bizlerden sonrakiler gözlerimin aslında çekik olmadığımı anlasalar bile yüzümün neye benzediğini çıkaramazlardı hiç. Bugün oğullarımın tesellisiyle geçirdiğim yaşlılığımda yüzümün gençken yapılmış bir resmi olsaydı ne mutlu olurdum. 2. Ranlı şair Sarı Nazım'ın bir mesnevisinde merak ettiği şey, mutluluğun resmi yapılsın isterdim. Bunun nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Bir anne resmi yapılsın isterdim. 2 çocuğu olsun. Kucağında gülümseyerek tutup emzirdiği küçüğü, o annenin iri göğsünün ucunu mutlulukla gülümseyerek emerken, hafifçe kıskanan büyük kardeşle annenin gözleri buluşsun isterdim. Hem bu resimdeki anne ben olayım, hem de bu resim gökteki kuşu hem uçar gibi, hem de gökte mutlulukla sonsuza kadar asılı kalır gibi gösterip, zamanı durduran Heratlı eski üstadların usulüyle yapılsın isterdim. Biliyorum, kolay değil. Her şeye bir akıl yetiştirmeye çalışacak kadar akılsız oğlum Orhan, zamanı durduracak Heratlı üstadların beni ben gibi asla çizemeyeceklerini hatırlatıp, oğlunu kucaklayan güzel anne resimlerinde durmadan çizen Frenk üstadlarının ise zamanı hiç durduramayacaklarını anlatıp, benim mutluluk resmimin zaten hiçbir zaman yapılamayacağını bana yıllarca söylemiştir. Belki haklıdır. İnsan aslında mutluluk resmindeki gülümsemeyi değil, hayattaki mutluluğu arar. Nakkaşlar bilir bunu ama resmedemedikleri de budur. Bu yüzden hayattaki mutluluğun yerine görmenin mutluluğunu koyarlar. Resmedilemeyecek bu hikayeyi belki yazar diye bu yüzden anlattım oğlum Orhan'a. Hasan'ın ve karının bana yolladığı mektupları, zavallı Zarif Efendi'nin üzerinden çıkan mürekkebi dağılmış at resimlerini çekinmeden verdim. Her zaman asabi, huysuz ve mutsuzdur ve sevmediklerini haksızlık etmekten hiç korkmaz. Bu yüzden karayı olduğundan şaşkın, hayatlarımızı olduğundan zor, Şevket'i kötü ve beni olduğumdan güzel ve edepsiz anlatmışsa sakın inanmayın Orhan'a. Çünkü hikayesi güzel olsun da inanalım diye kıvırmayacağı yalan yoktur. Kitabın sonu. 2 Mart 1999.